Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve barek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 17 Şubat 2009 Salı. Değil mi?
8.30.
Saat 8'i. Ben de 8, sen de 3 mü geçiyor? Tamam. Saat 8. Sabah. Halil Herras'ın Akidetül Vasitiye şerhinin 11. dersindeyiz. Tevfik Allah'tan. Tıfadır. Bak.
İbn-i Teymiye Rahimullah. Resulünün hidayet ile hak dini de bütün dinlere üstün kılmak üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Şahit olarak Allah yeter. Buyuruyor.
Halil Herras
şerhine şöyle devam ediyor. Allah'a hamdolsun ile ilgili olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah'a hamd ve bana salatu selam ile başlamayan her bir söz kesiktir, arkası kopuktur, bereketi giderilmiştir. 3. Bunun dipnotunu okuyorum. Zayıf bir hadistir. Bunu Ebu Davud edepte El-Hedyu fil kelam babında Aynul Mabud 8184'te İbn Mace, İmam Ahmet ve başkaları rivayet etmişlerdir. Nebevi El-Asgar adlı eserinde 339 no hasen olduğunu belirtmiştir. El-Albani Es-Silsiletu Taife
no, Daife, evet.
Taife no 902'de önemli olup da kendisine Elhamdülillah ve bana salat ile başlanılmayan her bir iş kesiktir, kopuktur. Ondan her türlü bereket giderilmiştir. Lafzıyla kaydettikten sonra bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde bu hadisi Daiful Cami 4216, 4218'de farklı lafızlarla kaydettikten sonra bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bakınız El İrva No 1-2
İrva ne? İrva da Elvan'ın tahkiki.
No 1-2 bu hadisin kaynaklarını uzun uzun uzadıya gösterdikten sonra niçin zayıf olduğunu da belirtmiştir. El Arnavut ise
bu ara yeri gelmişken anlatalım bir El İrva'yı. İrva çünkü önemli bir kitap. Şeyh Elvan'ın çok önemli kitapları, en önemli kitaplarından bir tanesi.
Evet.
El İrva 9 ciltlik bir kitap Şeyh Elvan'ın. Bu kitap ne? Şimdi Hanbeli metni var. Hanbelilerin fıkıh metni var.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam ismi Delilut Talib olacak. Evet. Burada Delilut Talib sadece fıkıh metinden oluşan bir kitap. Yani içinde hiçbir şey yok. Ayet, hadis falan böyle koyulmamış. Sadece böyle metin olarak talebeler ezberlesin diye yazılmış bir kitap. Böyle muhtasar böyle. Evet. 50-100 sayfa, 200 sayfa bir şey en fazla. Sonra bunu başka bir Hanbeli alimi geliyor. Bu Delilut Talib'i kitabını şerh ediyor. Şerh ediyor ama şerh ederken her mevzuda ayet hadis getirmeye çalışıyor. Yani ayet hadisle dolduruyor kitabı, şerh ediyor bu metni, Hanbeli metni. Sonra Şeyh Elbani geliyor asırlar sonra. Elbani de geliyor bu Menarus Sebil, yani Delilut Talib yazıldı ilk. Sonra Delilut Talib'i bir adam geldi şerh etti. Hadislerle, ayetlerle ve şerh ettiği o kitaba Menarus Sebil ismini verdi.
Evet.
Bu 4 ciltlik Hanbeli fıkıh oldu o kitap. O 1 ciltlik 200 sayfalık kitap 4 ciltlik kitap oldu şerhiyle. Sonra Şeyh Elbani geldi. Bu Menarü Sebil'in içinde bu kişinin istidlal ettiği bütün hadisleri aldı. Sahihliğini, zayıflığını belirtti. Tahkik etti. Bazen de fıkhi şeyler bildirdi böyle. Fıkhi şeyler de anlattı o Menarü Sebil'de. Yani tuttu bu içindeki bütün ayet hadisleri, fıkıhla alakalı şey hadisleri tahkik etti.
Evet.
Ve Elbani tahkik ederken de 9 cilde vardı bu. 200 sayfadan 9 cilde çıktı bu kitap. Ve ismini Elbani'ne koydu. İrva'ül Alil. Evet. Burada El-İrva demiş. İrva'ül Alil'dir aslı. Evet. Devam.
El-Arnavut ise
Bir de İrva unutmayalım. İrva'ül Galil aklında olsun. Hemen bir köşeye yaz. Mutlaka sende olması gereken kitaplardan bir tanesi. Yaz onu. El-İrva'ül Galil.
Öyle mi?
Hı. Aynı değil. El-İrva. Hemze. El-İrva. Tamam ben onu... Sen yaz onu düzeltiriz. El-İrva. Türkiye'de var mesela şu an. Guraba yayınları satıyor onu. Tabii Türkçesi yok.
İyi bu şey. Yani diyorsun ya Türkiye'de bazı baskıları iyi olmuyor.
Onun tek baskısı var. O yüzden mecbursun. Onun
Anlamı
tek
değil, değil
baskısı
mi?
var bütün dünyada. Tek
Tamam.
baskı. Kitabın ikinci bir baskısı yok yani. O yüzden nereden alırsan fark etmiyor. İrşad yayınlarında da var. Bulursun. Evet.
El Arnavut ise Camiyol Usul 3980'de şunları söylemektedir. Senedinde Kurra bin Abdurrahman vardır. Doğru sözlü bir ravi olmakla birlikte münker rivayetleri de vardır.
Evet.
Demiş. Tekrar kalın üzerinde.
Bir daha oku en son senedinde kim var?
Senedinde Kurra bin Abdurrahman vardır. Doğru sözlü bir ravi olmakla birlikte münker rivayetler de vardır.
Evet.
Diyor. Tekrar Halil
O
Hakkas'ın
zaman
şerhi.
zayıfmış şu hadis.
Evet.
Ha.
Tekrar Halil Hakkas'ın şerhine
Ama bu
dönelim.
zayıf İmam Nevevi'ye göre Hasan. Tamam.
Evet.
Sahihlik zayıflık nispi olaydır. Evet.
Evet. Bunun benzeri Besmele hakkında da varid olmuştur. İşte her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Bu iki rivayet arasında da bir çelişki yoktur. Çünkü başlangıç biri gerçek, biri izafi olmak üzere iki türlüdür.
Orayı bir daha.
Bunun benzeri Besmele hakkında da varid olmuştur. İşte her iki
Yani
rivayet...
bunun benzeri de Besmele hakkında var. Besmele hakkında da böyle bir rivayet geldi. Biz
Evet.
bunu zikrettik
Evet.
şerh ederken ve zayıf dedik onu da.
Evet.
E?
İşte her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir.
Şimdi her ikisi de zayıf, her ikisiyle de amel etmek maksadıyla. Bir kere bu ameli fukahalar hep almıştır. Ve bu şekilde amel etmişlerdir kitaplarını uygularlarken. Çünkü bunun dinde yeri var.
Evet.
Tamam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Anlattık bunları hep. Mektubunda mesela Besmele ile başlıyordu. Allah kitapta
Evet.
surelerin başında
Kesinlikle.
Besmele ile başlamış. O yüzden alimler bununla hep amel etmiştir. Besmele ile başlamışlardı, sonra hamd getirmişlerdi. Biz mesela değil mi? Şimdi
Evet.
dersimizde alimlerimize tabi olarak değil mi? Ne yapıyoruz? Bununla amel ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Salat selam getiriyoruz. Sonra derse başlıyoruz. Bunun gibi. Şimdi önce hangisini getirdik? Besmele. Sonra hamd. Şimdi bu hadisin ikisinde itibar alırsak, sahih olarak veya amel edilmesi gereken hadis olarak itibar alalım mesela. Şimdi bir hadis dedi ki besmele ile başlamayan, bu hadis dedi ki hamd ile başlamayan. İkisinden birisiyle önce başlamak zorundasın. İkisini aynı anda zikredebilir misin? Dilin telaffuz edebilir mi? Mutlaka ikisinden birisiyle
Önce
başlayacaksın.
koyacaksın.
He, o zaman burada bir işgal çıkmıyor mu gündeme? Çünkü hadiste diyor ki hamd ile başlamayan, diğer hadiste diyor ki besmele ile
Kesinlikle.
başlamayan işler bereketsizdir.
Kesinlikle.
He. Ne yapacağız şimdi? İşte burada onu anlatacak biraz. Oku şimdi. En başa.
Bunun benzeri Besmele hakkında da varid olmuştur. İşte her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir.
Demek ki müellif ikisini yerine getirmiş. İkisiyle de amel etmiş.
Evet.
Ama buradan müellife bir itiraz çıkabilir. İkisiyle amel etmiş denmez buna denir mesela. Neden? Çünkü müellif ikisinden biriyle önce başlamış ki o da besmele. İkisiyle o zaman amel etmiş denmez. Çünkü diğer hadiste hamdla başlayacaksın diyor. Bunda besmele. Ama yok. Bir çelişki yok. Oku.
Bu iki rivayet arasında da bir çelişki yoktur. Çünkü başlangıç biri gerçek, biri izafi olmak üzere iki türlüdür.
Ha. Ya başlangıç iki türlüdür. Şimdi hadiste başlanılması gerekir diyor şununla. Bir hadiste hamdla, bir hadiste besmeyle başlanılması gerekir. İşte bu başlanılma olayı iki türlüdür. Ya ne diyor, gerçek diyor ya da izafi diyor. Biz
Evet.
ona hakiki diyoruz. Gerçeği hakiki olarak kullanıyoruz. Tamam mı?
Evet.
Gerçek biraz böyle modernsin, bir de böyle ilmi bir terimden daha uzak. Hakiki ve izafi olarak başlangıç ikiye ayrılır. Şimdi ne demek bu? Bir hakiki, hakiki, iki nispi diyelim. Tamam mı? İzafi. Şöyle yapalım. Hakiki. Parantez içinde gerçek. Değil mi? Çünkü güzel. Beşir Aleyhisselam güzel çevirmiş. Gerçek. Hoş. Ama hakiki daha güzel. Hakiki. İkincisine de ne dedi? İzafi. İzafi. Ona da biz ne diyelim? Nisbi. Tamam mı? İzafiye ne diyelim? Nisbi. Şimdi oku bakayım şeyh ne diyecek.
yermenin zıttıdır.
Ha, hamda geçmiştir. O zaman anlatalım. Hakiki ve izafi. Şimdi başlangıç iki türlüdür. Şimdi kitabı İbn-i Teymiye şimdi besmele getirdi. Burada hamd, salat, selam getirdi değil mi? Şimdi biz onları da şahit edeceğiz. Hamd nedir, salat, selam bunlar nedir? Bunları da anlatacak. Sonra kitaba geçecek İbn-i Teymiye. Artık akideyi anlatmaya başlayacak. Şimdi o zaman önümüzde İbn-i Teymiye, yerhamdülillah. İbn-i Teymiye şeye girmeden önce burayı dinleyelim inşallah. Çünkü bunlar çok böyle akide kitaplarında gelir ileride. Şimdi İbn-i Teymiye akideye başlamadan önce o zaman iki şey yapmış. Bir besmele getirmiş, bir de hamd. Sonra akideye girmiş. Şimdi o zaman akide metninin üstünde iki kısım var. Bir hamd, biri besmele. Hangisi önce gelmiş?
Besmele önce.
Besmele önce gelmiş. Besmele. O zaman besmele neyden önce gelmiş? Hem hem hamd'dan önce gelmiş, hem de akideyi anlatmasından önce gelmiş. O zaman buna hakiki denir. Çünkü hepsinden önce. Buna hakiki denir. Yani ne demek hakiki? Öncesinde bir başlangıcı yok.
Hakiki başlangıç.
Hakiki başlangıç. Sonra besmeleden sonra hamd ile başlamış. Evet. Hmm. Şimdi bu hamd kitabın ilk kısmı mı? İlk başlangıç noktası mı? Yoksa ilk başlangıç noktası değil de metne göre yani o akideyi anlatacağı bölüme göre mi başlangıç? Şimdi bak şöyle bakalım kitaba. Şimdi hamd burada besmele ile metnin yani İbn-i Teymiye'nin akideyi anlatıyor ya o kısmın ortasında durdu.
Evet.
Şimdi besmeleye göre sonradan gelmiş.
Evet.
Değil mi? Ama metne göre yani o akideyi anlatma noktasına göre önce gelmiş. O zaman bu diyoruz ki akideye başlamasından önce zikretme halini düşün buna. Böyle hakikidir ama besmeleden sonra geldiği için besmeleye göre nisbidir. Şimdi o zaman besmeleye göre besmeleye itibar almazsan bak besmeleye itibar almazsan İbn-i Teymiye kitabına sanki neyle başlamış gibi oluyor? Hamd ile.
Hamd ile başlamış.
Çünkü neden? Hamd'dan sonra metin gelecek.
Evet.
Ama bu hamd her ne kadar besmeleden sonra da gelse yine de kendisiyle başlanılan bir şey oluyor. Neden? Çünkü daha hiç metne girmemiş.
Evet.
O zaman besmeleye göre nisbidir. Besmeleye göre nisbidir. Metne göre hakikidir aslında. Burada. O yüzden de hadisin ikisiyle de amel etmiş oluyor. Burada aynı anda.
Evet.
Başlangıç iki türlüdür. Ya metne göre başlangıçtır.
Evet.
Metne göre başlangıçtır. Ya da hakiki başlangıca göre evet. Nisbi bir başlangıçtır. Evet. Şunu dur diyeyim hemen açacağım. Bir saniye. Evet. Devam inşallah. Anlaşıldı değil mi bura?
Anladım.
Tamam. Sen bir anlat bakayım Eren abi. Nasıl anladın? Öyle yapalım. Güzel olur inşallah.
İnşallah. Şimdi burada
biraz sesli.
Burada başlangıç iki türlüdür. Deniliyor. Birisi hakiki gerçek başlangıç.
Evet.
Diğeri de nisbi, izafi. İzafi, nisbi başlangıç.
Yani metne göre metne nispetle. Göre. Veya besmeleye göre
evet.
Nispetle.
Şimdi besmele, burada müellif besmeleyle başladığı için metne göre
evet.
Hakiki, gerçek başlangıç yapmış oluyor.
Bütün kitabın tamamına
bütün kitabına
göre. Bütün tamamı, evet. Yazdığı kitabın tamamına göre.
Hakiki, gerçek başlangıç yapmış oluyor.
Evet, çünkü öncesi yok.
Evet. Hı. Hamd ise burada metne göre gerçek başlangıç olmuş oluyor.
Evet.
Besmele'ye göre ise izafi başlangıç. Nisbi başlangıç.
Çünkü neden? Kendisinden öncesi var.
Var.
Ama sonrası da var.
Evet.
Ve o sonrası kitabın bütünü.
Evet.
Yani hamd'dan sonra bütünü.
Evet.
O yüzden sanki kitaba aynı anda hem besmele hem de hamd'la başlamış gibi. Yani evet. Tabiri caizse. Bunu mesela Salih el-Fevzan Akidetül Vasiye'de o da böyle değiniyor. Biraz daha mesela Halil el-Aslan biraz daha net konuşuyor bunu. Hı. Daha açıyor böyle. O yüzden yani bu güzel ibareler bunlar.
Evet.
Anlamışsın elhamdülillah. Tamam devam edelim. Şimdi işte o yüzden bu tür metinler bazen işgal oluyor. Yani mesela hani bu metinleri okuyan veya okutanların yanında okumadığınız zaman bu ibareler biraz ne oluyor? Ağır geliyor. İnsan farkına varamayabiliyor. Halil-i Ras demiş ki başlangıç ikidir hakiki ve nisbi bırakmış geçmiş hamda. Tamam mı? Şimdi adam haklı. Çünkü adamın hitap ettiği toplum sonuçta bir Arap toplumu ve sonuçta bunları okullarda şurada burada görüyorlar. O yüzden yani bunları okuyanın yanında aldırsan ancak anlayabilirsin. Yoksa zor.
Evet.
O yüzden her zaman diyoruz ilim böyle elden ele gelme. Ben ne yapıyorum? Kopyala yapıştır yapıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Alıyoruz alimlerin ağzından. Kopyala yapıştır yapıyoruz. Bu şekilde gidecek ilim her zaman. Evet.
Hamd yermenin zıttıdır.
Adamı hamd o zaman etti. Ezberleyeceğiz. Hamd
yermenin yermenin zıttı.
Yermenin dur. Ben kaçırdım o bölgeyi. Bulayım nerede. Yukarı tamam. Elhamdu ziddu zem. Elhamdu ziddu zem. Bu ezberlenecek. Hamd zemmin zıttıdır. Hamd did dat harfiyle. Diddu. Çok komik geldi ama diddu. Dat ile dal. Dat ile dal. Diddu. Ediddu zıt demek. Zıt. Ediddu. Tamam mı? Zıt.
Elhamdu.
Diddu zem. Zemmin zıttıdır.
Diddu mu?
Söyledi mi? Bütün burada istilahi, ilmi, şer'i ibarelerin hepsi ezberlenecek. Bir tanesini bile bırakmayacaksın.
Tamam. Nasıl yazıyorsun?
Elhamdu. Şöyle. Ediddu.
Ed
değil mi şimdi? Aha, ed-diddu. Bak. Ed-diddu. Ed-zem yermek demek.
Dat önce mi giriyor?
Aha, dat önce. Ed-diddu. Elhamdu diddu zem. Ama buraya ed-diddu yazmıyorum. Did yazıyorum. Did sadece. Elif lamsız. Ben kelimeyi göstermek için elif lam yazdım. Ha diddu, diddu zem, mübteda şey, mudaf mudaf ileh yani.
Zem.
Ezzem. Bak, ez peltek. Ezzemmu. Ezzemmu.
Öyle mi?
Tamam. Ne demek? Elhamdu hamd diddu zemmi. Zemmin nedir? Zıttıdır.
Hamd.
Yermenin. Hamd. Ne yazmış? Beşil Aleyhisselam Soyunes tercüme etmiş. Oku. Zemmetmek, yermek demek, tamam mı? Ne diyor şimdi?
Hamd yermenin zıttıdır. Ha.
Hamd zemmetmenin, yermenin zıttı olan bir şey. Yani zıttı ne o zaman? Övmek.
Övmek.
Ha. Oku.
Adamı hamd ettim, ona hamd ediyorum, ederim, överim denilir. Övülen kimseye de Mahmud ve Hamid denilir.
Şimdi diyor. Dersin ki yukalu hamettur racule ahmeduhu hamden ve mahmeden ve mahmedeten fehuve mahmudun ve hamidun. Bunlar çekimler tamam mı? Bir daha okuyorum.
Bunları da ezberleyeceğiz.
Elhamdu bunları da ezberleyeceksin yazma ama şimdi. Böyle vakit oluyor dersten tamam. Sonra tamam mı? Bu da aynen ezberleyecek. Hamettur racule adamı mesela hamd kelimesi hamide. Diyorsun ki hamittu övdüm. Kimi? El racule adamı övdüm. Ahmeduhu övüyorum. Hamden övmek, mahmeden, mahmedeten, bunlar hepsi ne? Bunların hepsi kalıpları. Fehuve mahmudun ve hamidun. Tamam mı? O zaman topluyoruz diyoruz ki hamettu ahmeduhu hamden ve mahmeden ve mahmedeten fehuve mahmudun ve hamidun. Tamam. Mesela Allah Kur'an'da ne diyecek? Hamidun Mecid. Kendi ismi. Bunu ezberlersen hemen ne bileceksin? Allah'ın isminin mahiyetini, yani estağfurullah, isminin manasını hemen ne yapacaksın? Anlayacaksın. Hamid bakacaksın. İsmu mef'ul de olur, fail de olur. Yani Allah Hamid o zaman Allah Hamidun Mecid yani övülendir.
Evet.
Yerilmenin zıttıdır Allah.
Evet.
Yani bunları fıkh etmek için şimdi bunların fıkhını, bunları ezberlemenin semeresini ileride göreceksin. Bunlar hepsi temel. Temeldeki bir insan bunun semeresini her zaman ileride alır. Aynı bir şey gibi. İnşaat düşün. Adam temel atıyor ama semeresini daireler üstüne bindikten sonra alıyor. Satmaya başlıyor, semeresini alıyor. Bu da böyle. Sen şimdi bunu ezberin Mahmud. Diyorsun ki makam-ı Mahmud. Nebi sana makam-ı Mahmud verilmiş. Yani övülen bir makam. Bak hemen nasıl fıkh ediyorsun. Övülen bir makam. Bakıyorsun Kur'an sünnette makam-ı Mahmud ne? Şefaat makamı olduğunu anlıyorsun. Gibi. Tamam mı? Evet. Ha mesela diyorsun Muhammed. Hemen bakıyorsun bunu ezberledin. Ha Muhammed o zaman Muhammed'in manası ne? Övülen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isminin manası övülen. Ha burada neyi vermiş? Mahmeden vermiş. O Muhammed şeddeli. Farkı yok yani.
Evet.
Tamam mı? Mahmeden. Muhammed. Övülen. Bunun gibi. Bu ezberleniyor. Çünkü hamd. Hamd. Hamd. Elhamdülillah diyorsun. Kur'an okurken, namaz kılarken 5 vakit namazında Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun. En az. Ha, o zaman bunları fıkh edeceksin. Şimdi hamdla şükür arasındaki fark bunlar da oturduktan sonra falan. Sena arasındaki fark, temen, bunlar arasındaki fark. Bunlar böyle hepsi fıkh edildikten sonra böyle. namaz kıldın mı böyle Fatih okuyunca artık ağlamak isteyeceksin. Böyle yavaş yavaş. Tamam mı? Bunun gibi yani. Evet.
Yüce Allah'a ardı arkasına hamdü senalarda bulunmayı anlatmak üzere hamdallahe denilir.
O kişi... Mesela hamd. Hammede dersen, mesela hamide hamd etti. Hammede dersen bu ardı arkasına nasıl diyor? Ardı arkasına övmeyi hamdü ifade eden bir ibaredir. Üzere, evet. Diyorsun ki hammedallahe Allah'ı övdü ama hamidallahe Allah'ı övdü gibi değil. Hammedallahe Allah'ı övdü ama çok çok ardı arkasına sürekli övdü demek. Şimdi bunları neden veriyor? Diyor ki hani hamide kelimesinin kullanılış şekillerini veriyor ki evet. İleride ilmi ibareleri okurken mesela İbn-i Teymiye'nin kitaplarını, Kur'an-ı Kerim, hadisleri bunda ilmi ibareler geçerken böyle bunları fıkh etmek adına vermiş bunları. O yüzden biz diyoruz kişi Kur'an ve sünneti tek başına okursa tamam mı? Ve bir yere müracaat etmese ki bu müracaat edeceği insanlar mutlaka ehli sünnet olacak. Ve ilmi ehlinden almış olacak. O yüzden diyoruz ki bunları bu alimler fıkh etmiş ki bunları. Mesela bidat ehli bize ne diyor? Mesela haklı ama bu söylediklerinde diyorlar ki ya siz diyorsunuz ki Kur'an sünnet ama siz ne anlarsınız Kur'an sünnetten? Bir kelimenin 1000 tane manası var diyor adam. 500 tane manası var. Sen nereden bileceksin hangi mana? Tamam adam haklı. Adam haklı. Çok haklı. Ama bu demek değildi söylediğinin itikadının haklı olduğunu. Söylediği haklı. Ama o söylediğini kendi batıl akidesiyle bitiştiriyor. Orası ayrı bir şey. Ama 1000 tane mana var. Bize dersek ya o 1000 tane manadan ben bunu alırım. Adam da der ki benim şeyhim de bunu alıyor. Kurtulur gider. Ama adamla bir ortak noktamız var bizim. Değil mi? O ortak noktamız ne? Sizin de bizim de kabul ettiğimiz bir selef dönemi var. Hasanül Basri'ler, değil mi? İmam Mücahit'ler, bu üç asır. Dönelim onlara. Onlar bu nasları nasıl anlamış? Sizin gibi mi, bizim gibi mi? Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz diyoruz ki biz bir insan ilmi okuması için, öğrenmesi için mesela fıkıh ele al. Bir mezhebin usulüne tabi olmak zorunda. Yani ben mesela şu an şahsen ben kendim Şafii'yim. Tamam mı? Ama ben Sütte Hanbeli usulü okudum. Hanbeli usulü okudum ama Hanbeli'yi şu an Şafii'den daha iyi biliyorum. Bunun sebebi de Hanbeli'yi okuduğum için. Şu an Şafii'yi okuyorum ve ilerletmeye çalışıyorum kendimi. Kişi bir mezhebin usulünü okuyarak fıkıh öğrenecek. Yani sen ayetlere hadise bakarken bir mezhebin usulünü takip edeceksin önceden. Bir usul okuyacaksın. Usul fıkıh okuyacaksın. Mezhebinin kurallarını bileceksin. Ve bu ışık altında nasları anlamaya çalışacaksın. Ama bu demek değildir mezhebe mutasip olmak ve %100 taklit etmek. İçinden çıkamadığın mevzularda taklit edersin. İçinden çıkarken de öğrendiğin mezhebin usulüyle meseleleri tahlil etmeye çalışırsın. O da belli bir süreden sonra gelir. Şimdi diyoruz ki biz... Bu adamlar bize derse ki yani siz bir mezhep diyorsanız ben de şeyhim diyorum bunu diyemez. Çünkü bize öyle kızıyorlar ya siz işte böyle bu kadar ben bu halime uyarım ben bu halime uyarım dersen bizim bidatçılardan bizim işte tarikatçılardan ne farkımız kaldı onlar da şeyhlerine uyarım der kurtulur. Biz deriz ki hayır kurtulamaz. Neden? Çünkü senin şeyhlerin ümmetin ittifak ettiği bir kişi değil. Anlatabiliyor muyum? Veya senin şeyhin selef döneminde tüm selefin kabul ettiği bir insan değil. Ama gel senin de benim de kabul ettiğimiz, bütün dünyanın kabul ettiği ehl-i sünnet adı altında. Kabul ettiği selef alimlerimize eskilere dönelim. Hiçbirisinde ne tasavvuf var ne tarikat var. Sen bana tutarsın bir tane şaz getirirsin. O da şazdır zaten ismi üzerinde. Onun dışında gel ortak kabul ettiğimiz alimlere dönelim. Bunları nasıl anlamışlar bu nasları? Nasıl anlamışlar? Nasıl amel etmişler. Onlara bakarız. Tamam mı? O zaman ortaya çıkar mevzu. Ondan sonra hakkı tespit ettikten sonra bu alimler böyle diyor. O zaman o hakkı fıkh etmeye başlarız delilleriyle. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela örnek. Hemen örnek vereyim. Bir insan diyelim ki Kur'an'dan kendince bir delili var. Bu mesele siyahtır diye. Ama ümmet buna ne demiş? Beyaz. O zaman o beyazdır. Sen onun önce beyaz olduğuna iman edeceksin hiç araştırmadan. Aksi halde ben önce araştırayım bakalım beyaz mı? Bu işte sapıklığın başlangıcı burası. İşte ümmetin başına ne geldiyse bu tip şeylerden geliyor. Eğer selef ümmeti ittifak etmişse bir mevzuya, icma etmişse sen önce direkt ona hiç deliline bakmadan Önce bir iman etmek Sadece. Zorundasın. Çünkü icma hüccettir. Değil mi? Biz hadis usulünde bile işimize geldiği zaman değil mi? Adam sahih dediğine sahih diyoruz. Ümmetin bu hak dediğine nasıl biz hak demeyiz? O da ayrı bir çelişki. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Allah ne diyor? Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. İnsanlara şahit olasınız. Bak bu hem hadis usulünde bir delildir hem icmada bir delildir. Yani Allah bu vasat ümmeti şahit kılmış insanların üzerine. Ne demek şahit? Adam diyorsa ki bu ravi sikadır güvenilirdir ümmet diyorsa hemen o ravi sikadır güvenilirdir. Şahit olmuşlar üzerine. Ama yine aynı ümmet diyorsa ki bu haktır. Anladın mı? Yani sen nasıl bunu hadis usulünde al, gel bunu akide mevzusunda mesela alma. Ne kadar çelişki. O yüzden ümmet buna demişse ki bu beyazdır. Önce beyaz olduğuna iman edeceksin. Sonra da istersen delillerine bak. İstersen bakma. Hiç bak yani bakmasan olur mu? Olur. Çünkü icma başlı başına nedir? Hüccettir. İcma hüccettir. O yüzden diyoruz ki bir selef döneminde bir mevzuya icma edilmişse öncelikle ona iman edeceksin. Sonra istersen delillerine bak. İstersen bakma. İlim talebesiysen bakman gerekir. Bulamadın, anlayamadın, iman edeceksin. Tamam mı? İman edeceksin. Baktın deliline. Baktın ki 30 tane Kur'an'da ayet. 250 tane de hadis buldun. Ümmetin icmasına ters geliyor sana. Hemen kendi o basit aklın var ya, hemen onu çöpe atacaksın. Ümmete tabi olacaksın. Bütün ümmetin anlayamadığını sen anlayamazsın yani. Aksi halde o ümmet dalalette birleşmiş olur.
Bu da onların peki nedenlerini araştırmak gerekmiyor mu?
Neyin?
Mesela ümmet neden buna bu şekilde farklı söylemiş?
Şimdi yani şartiyetini mi soruyorsun?
Mutmain olması açısından.
Bak şimdi şöyle. Öncelikle şunu...
Tabi şunu, olduk da yani.
Tamam.
Onu kabul etmesin.
Tamam çok güzel. Şimdi ümmete bir kere önce tabi olacaksın iman edeceksin. Kalbin mutmain olsun diye bir de delillerine bakacaksın. Buldun mu? Anladın mı delilleri? Ne âlâ. Diyelim ki anlayamadın. Öyle bir ince mevzu ki. Anlayamadın. Fıkh edemedin. Olabilir. Fıkh edemedin. Burada ne yapacaksın? Zaten sen ümmete tabi olmuşsun ya. Teslim olacaksın.
Evet.
Ama diyelim ki delillerini araştırdın. Delillerini araştırdın. Ve araştırırken tesadüf ya. Ya tesadüf demeyeyim ona. Tesadüf kelimesi hoş bir şey değil. Araştırdın. Bir de oldu ki ne oldu? Zıttına gördün. Ümmetin icmasının zıttı gibi geliyor. Burada en güzel cevap ya sen kimsin? Değil mi? Yani sen kimsin? Bütün bu 1400 senin anlamadığını sen anlamışsın. Sen kimsin yani? Anladın mı? Ne kadar Arapça biliyorsun? Ne kadar Arapça derken de hep bu sözden insanlar saf nahiv anlıyor. Ha bizim bu işlediğimizi anlıyor. Değil yani. 12 kısımdır Arap dili edebiyatı. Tamam mı? Arapçandan ne kadar haberin var? Hadis usulü ne kadar okudun? Fıkıh usulü ne kadar okudun? Kaç tane hadis ezbere biliyorsun? Ne kadar hadis usulü biliyorsun? Kaç tane ravi tanıyorsun? Kaç tane tefsir okudun? Kur'an'ın ne kadarını ezbere biliyorsun? Tecvid okumayı biliyor musun? Bir namazı kaç sureyle kılıyorsun sen? Yani hayatın boyunca sen ihlasla İnna Ataynayı mı okuyarak kılıyorsun? Nasıl bir insansın sen yani? Hani bil bir kendini. Ha ben alimim nefsen diyorsan onu diyemezsin. Çünkü bir alim bu kadar cahilce bir düşünceye giremez. Ona alim denmez zaten. Ümmetin icmasına muhalefet edecek. İcma olduğunu bile bile muhalefet edecek. O yüzden ümmet bir şeye icma etmişse onun mutlaka delili vardır. Zaten delil üzerine icmadır. Ha, o delili sen anlarsın, adam olarak anlayamazsın. Ama senin burada yapacağın ne? Tabi olmaktır. Evet. Müminlerin yolundan başka bir yol takip edilemez. Allah'ın Kur'an'da dediği gibi. Evet.
Devam edelim
mi? Devam edelim inşallah.
Hamd ile şükür arasındaki fark. Hamd ister bir nimet olsun, ister bir başka şey olsun.
Şimdi burası çok önemli. Hamd ile şükür arasındaki fark. Halil Erras hamd ile şükür arasındaki farkı en güzel anlatan meşayihlerden bir tanesi maşallah. Bir de şey var mesela Halid Osman-ı Sebt var şu an yaşayanlardan. Müfessirlerden yani güzel bir alim maşallah. O Şeyh Şenkiti'nin de talebelerinden. Ölen Şeyh Şenkiti'nin. Bir de o çok mükemmel anlatıyor. Tabii çok güzel anlatan meşayihler de var. Ama bu çok güzel anlatıyor. Bunu bir iyice fıkh etmeye çalışalım inşallah. Evet. Hamd ile şükür arasındaki fark nedir?
Hamd ister bir nimet olsun, ister bir başka şey olsun, tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmaktır.
Tamam. Şimdi bunun Arapçasını okuyoruz. Bunu ezberleyeceksin. Tamam mı? Dersten sonra bunların hepsini yazarsın. Elhamdu, hamdın manası. Şimdi bir sürü şey yapmışlar. Böyle çeşitli hamdın ıslahı manasını. Mesela ben ilk ezberlediğim vasfun bil cemil ala kastet ta'zim. Ben ilk bunu ezberlemiştim. Bu şeyh nasıl yapıyor? Hepsi birbirine yakın manalarda zaten. Huve senâ'u billisâni alel cemîlil ihtiyâri. Yani tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmak. Öyle diyor değil mi Beşir Aleyhisselam? Tercihen yapılan güzel şeylere karşı... Tercihen
yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmaktır.
Bak, tercihen yapılan. Tercihen yapılan. Yani sen tercih ediyorsun da hamd ediyorsun. Hamd tercihle alakalıdır. Tercih ediyorsun, hamd ediyorsun. Ve dil ile. Ve güzel şeylerle. Bak, bunları fıkh edelim şimdi. Bir, tercihle, tercihen yapıyorsun. Yani canın istiyor. Allah'a hamd etmek istiyorsun ve hamd ediyorsun. Tamam mı? Güzel şeylere karşı. Güzel şeylere karşı hamd ediyorsun. Dikkat et. Yani güzel şeylere karşı.
Evet,
dil ile. Bu da önemli. Ve övgü. Bunların hepsi kayıt. Hamd bu demek. Güzel şeylere karşı. Ama güzel şeylere karşı mı diyor bu?
Evet öyle diyor. Heh. Tercihen yapılan güzel şeylere karşı.
Huve senâ'u billisâni alel cemîlil ihtiyâri. Bu, ha. Sonra devam et. Bak kayıtlar getirecek.
Dil ile övgüde bulunmaktır.
Ni'meten kâne ev gayrihe. Nimet olsun veya olmasın.
Evet.
Nimet
evet,
olsun.
Ham ister bir nimet olsun, ha. İster bir başka şey.
O var. Zaman hamdda illa bir nimete karşı hamd etmek diye bir şart kayıt söz konusu değil.
Evet.
Yani senin başına bir bela geldi, buna da hamd edebilirsin. Belki daha büyük gelecektir vesaire. Yani ala elhamdülillahi ala kulli hal. Derler ya Araplar böyle der. Her halde Allah'a ne olsun? Hamd olsun. Yani bu Allah ister hamdin nimet karşılığı olsun ister olmasın. Hamd'da bu aranmaz. Edersin Allah'a hamd. Çünkü Allah zaten bunun delili ne? Allah hamdı hak edendir diyor değil mi? Kur'an'da. Ne diyor? Elhamdülillah. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Oradaki lam mülk ifade eder içindir. Ki meallerimizin çoğunda öyle olan ve istihkak da ifade eder. Hak edendir.
Evet.
Madem ki Allah hamdı hak eden, o zaman ister sana nimet versin, ister vermesin. Hak etmiyor muymuş Allah? Fatiha suresine göre ediyormuş. Ha. O zaman edersin. İstediğin zaman.
Evet.
Devam.
Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla hamd ettim.
Şimdi örnek nimet veriyor şimdi burada. Hem nimete karşılık bir hamdı örnek verecek cümle olarak.
Evet.
Hem de adamda bir özellik var ama özelliğin sana bir faydası yok. Bir nimeti yok.
Evet.
Öyle hamd ediyorsun. Şimdi diyorsun ki mesela. Çok önemli bunlar. Diyorsun ki mesela. Örnek veriyor. Hamettu. Hamd kelimesini kullanıyor ki. Hamettur racule ala in'amihi. Nimeti sebebiyle yani verdiği nimet sebebiyle adama hamd ediyorum. Onu nasıl tercüme etmiş oku?
Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla hamd ettim denildiği gibi.
Bak. Hamd ettim diyorsun. Neden dolayısıyla diyor? Nimetleri.
Nimetleri dolayısıyla.
Demek ki böyle bir cümle kullanabilirsin. Adama nimetleri dolayısıyla hamd ettim.
Evet.
Tamam mı? Hamd ettim. Övgü ettim yani. Övdüm. Hamd övgü demek ya. Adamı nimet... O zaman bu cümlede ne var? Nimetin karşılığında övgü var. Şimdi nimet olmadığı halde yine adamı övebilirsin. Ama kendisinde övülecek bir şey varsa.
Evet.
Örnek verecek şimdi ona.
Kahramanlığını hamd ettim. Önünde denilir.
Diyorsun ki hamedduhu ala şuca'atihi. Onun böyle kahramanlığına dolayı, kahramanlığından dolayı, cesaretinden dolayı adamı övdüm. Bir adamın kahraman olması, cesaretli olmasının sana karşı bir nimeti var mı? Yok. Kendisine. Ama buna rağmen adama diyebilirsin hamedduhu hazer racule li şuca'atihi. Bu adamı cesaretinden dolayı övüyorum. O zaman hamdda nimet, sana bir nimetin ulaşması, ondan sana bir nimetin taaddi etmesi, geçmesi aranmaz. Adamda övülecek şey vardır, ona hamd edersin. O yüzden Allah'tan daha çok övülecek sıfatı olan birisi var mı? Bir zat var mı? Yok.
Yok.
O zaman Allah hem nimet veriyor, bundan dolayı da övebilirsin. Hem de Allah'ın övülecek birçok şeyi var, bundan dolayı da hamd edebilirsin.
Evet.
Devam.
Şükür ise...
Bunları da ezberleyeceksin. Hamettu racule ala inamihi ve hamettu ala şuca'ati. Bunları da ezberleyeceksin böyle bu iki cümleyi.
Şükür ise
şüküre
özel olarak...
geliyoruz. Evet.
Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır.
O zaman fark neymiş?
Özel olarak...
Hamd bu noktada daha umum. Yani nimete veya nimet olmayan bir övgüye hamd edilir.
Evet.
Ama şükürde, şükür nimet karşılığıdır. Nimet karşılığında şükür edebilir. O zaman... Şimdi Eren abi, ince bir nokta var bak. Şimdi diyoruz ki hamd hem dille şey, hem nimete karşılık yapılır, hem de bir övgüye karşılık. Adamdaki övülen bir şeye karşılık. Peki şükür neye karşılık? Nimete karşılık. E peki hamdda da nimete karşılıklık yok mu?
Var.
Peki nasıl edeceğiz, bu hamd mıdır, nimet midir? Şükür müdür? İkisinde de dille var. Değil mi? Müşküle değil mi? Şimdi gelecek onlar. Çok güzel cevapları var bunların. Oku. Şükürden başla.
Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Kalp, dil ve azalarla yapılır.
Yeni bir fark. Hamd sadece neyleydi?
Dille yapılıyor.
Hamd dille yapılıyor. Şükür?
Üç merhalede.
Üç merhalede. Evet. Kalp ile, lisan ile ve
azalar
ile. Kalp, dil ve azalar ile. Bunu şair dillendirmiş.
Evet.
Şair dillendirmiştir ki bunu mutlaka ezberleyeceğim bu şiiri. Ezberlediğin zaman bu şiiri, bu beyti ezberlediğin zaman arasındaki farkı ezberlersin. Ezberlemediğin zaman hep karışır. Diyorsun ki efadet kumun na'ma minni selase yedi ve lisani ve damirul muhaccebe. Toplamış bu üçünü. Şükrü anlatırken beyt şeklinde anlatmış ki fıkhet.
Evet.
Tamam mı? Efadet kumun na'ma minni selase yedi ve lisani ve damirul muhaccebe. Diyor ki benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade eder. Yani ben üç şeyle size olan nimetimi ifade ederim. Diyor ki dilim, şey el yedi, elim ve dilim, ve lisani ve dilim ve damirul muhaccebe. Muhaccep görülmeyen, hicaptan geliyor. Muhaccebe el-damir, kalp demek, vicdan demek. Görülmeyen kalbim ve vicdanımla.
Evet.
Oku bakayım Beşir Arya Sönesi tercüme etmiş.
Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Kalp, dil ve azalarla yapılır. Nitekim şair şöyle demektedir. Benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade etmiştir.
Evet.
Elim, dilim ve görülmeyen kalbim, vicdanım.
Bak şimdi şair, Arap dili alimi.
Evet.
Şükrü anlatırken bir beyt şeklinde anlatmış ve şükre mana vermiş. Diyor ki efadet kum, ifade etmiştir kum size. Kum burada mef'ul.
Evet.
En-ne'ma'u burada ne? Nimet, tamam mı? En-ne'ma'u burada fa'il. Minni, benden, selaseten, üç şeyi. Tamam mı? Efadet kumun ne'ma'u minni selase, üç şeyi. Ney bu üç şey? Nimeti benden size üç şey ifade ediyor. Neymiş bu üç şey? Yedi. Elim. Ve lisani, dilim. Ve damira. Neymiş? Kalbim. El muhaccebe. Görülmeyen, gizli olan kalbim. Demek ki şükür bu üç şeyle oluyormuş. O zaman ikinci fark buymuş. Birinci fark nimete karşılık olacak şükür. Hamd'de böyle bir şey aranmaz. İkinci fark
kalp, dil ve azalar.
Dil ve azalar. Hamd'de ise dil.
Sadece dil.
Evet, devam.
Buna göre hamd ile şükür arasında genellik
ve özellik ilişkisi. Şimdi işte demin işgale anlatacak bu.
Evet.
Şimdi demin ki beynehuma umumun ve hususun denir. Aralarında umum ve husus
genellik
ilişkisi çok güzel bir modern bir tercüme yapmış. Allah razı olsun Beşir Arası'ndan. Genellik ve özellik ilişkisi. Ben hep önceden düşünüyordum ya bu nasıl tercüme edilir?
Evet.
Bir ara bir Türkçesine, bunun Arapçasını okurken ya bir dedim bakayım Beşir Arası'ya. Çok hoşuma gitti. Genellik ve özellik ilişkisi vardır aralarında. Yani bazen bir tanesi diğerinden has olur. Bazen bir yeri diğerinden has olur. Bazen de ikisi birbirini kapsar. Bu demek aslında.
Evet.
Şimdi onu anlatacak. O zaman bir yönden genellik ve özellik ilişkisi var. Yok. Bir yönden de neymiş?
Nimete karşılık dil ile övmek noktasında ikisi de ortak.
Şimdi genellik ve şimdi ortak noktalarını bulalım. Dil. Ayrı noktalarını bulalım. Neymiş ortak noktaları, bir daha oku.
Nimete karşılık dil ile övmek noktasında ikisi de ortaktır.
Şimdi nimete karşılık. Şimdi hamd hem nimete karşılık hem de nimet olmadan yapılır, değil mi?
Evet.
Şimdi nimet olmadan yapılır kısmını geç. Oraya değinmiyoruz. Nimete karşılık yapıyorsun. Hamd neyle yapılır? Dille. O zaman diyelim ki nimete karşılık dil ile hamd ettiğin zaman, dil ile övgüde bulunduğun zaman buna ne denir? Hamd.
Hamd.
Peki şükürde de nimete karşılık
dille
övmek yok mu?
Var.
O zaman burada hamdla şükür aynıdır, toplanıyor. O zaman toplandıkları noktalardan bir tanesi neymiş? Dil ile övgüde, dil ile nimete karşı övgüde. Bak kayıtlar dil ile nimete karşı övgüde hamdla şükür ne yapıyor? Birleşiyor. O yani hem hamd denir ona hem şükür denir. Birleşti ikisi. Devam.
Nimet olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık dil ile övgüde bulunmak hamdin tek başına sahip olduğu bir özelliktir.
Şimdi birbirinden ayrıldığı tek başına sahip oldu. Şimdi nimette dil yok mu? Var. Hamd'da var. Peki hamd'da nimet aranır mı? Aranmaz. Şükürde aranır. O zaman hamd nerede tek başına kaldı? Dil ile söyleyip de nimet olmayan şeyde işte bu noktada hamd tek kalıyor.
Evet.
Tek başına. Oku bakayım bir daha orayı.
Nimet olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık.
İhtiyari iyiliklere. Yani bunun bir özelliği var. Sen ihtiyar seçiyorsun bunu. Evet. Seçiyorsun, diliyorsun, hamd ediyorsun. Evet.
Dil ile övgüde bulunmak hamdin tek başına sahip olduğu bir özelliktir.
Hamd bunda tektir. Şükürde böyle bir şey yok. Çünkü şükürde nimet olması lazım.
Evet.
O zaman bir yerde toplandı. Bir yerde hamd özellikle kaldı. Şimdi şükür özellikle kalacak. Oku.
Nimetin özelliği dolayısıyla kalp ve azalarla övgüde bulunmak da şükrün tek başına sahip olduğu bir
şimdi,
özelliktir.
Şimdi hamdda nimet aranır mı aranmaz.
Evet.
Ama nimete hamd edebilirsin.
Evet.
Değil mi? Nimete hamd edebilirsin. Peki şükürde de nimete hamd ediyorsun zaten. Şükürde de nimete hamd ediyorsun. Birleşti. Nerede ayrılıyor? Ne dedik? Hamd sadece dille.
Seçin.
Nimet kalp ve azalar ile.
Evet.
O zaman düşün ki sen bir şeye kalp ile veya azalar ile bir nimete hamd ediyorsun. Burada bir nimete övgüde bulunuyorsun. Burada hamd'da farkı ne?
Kalp ve azalarla
yapman. Kalp ve azalarla yapman. Çünkü hamd'da sadece dil.
Dil.
O zaman burada şükür bu sefer tek başına kaldı.
Evet.
Orayı bir daha oku.
Nimetin özelliği dolayısıyla kalp ve azalarla övgüde bulunmak da şükrün tek başına sahip olduğu bir özelliktir.
Tek başına sahip olduğu bir şey. Çünkü neden tek başına? Çünkü kalp ve dil diyor. Hamd'da kalp ve dil.
Kalp ve azal.
Dil. Hamd'da dille söylüyorsun.
Evet.
Dil ile söylüyorsun. Evet.
Buna göre hamd müteallakı itibariyle daha genel, aracı itibariyle daha özeldir.
Şimdi bu güzel tercüme olmakla beraber anlatılmadığı zaman hiç anlaşılmayan bir şey değil mi? Anladın mı hiçbir şey? He? Dur o zaman bunu yazarak anlatalım. Bir daha oku bakayım akı.
Buna göre hamd müteallakı itibariyle daha genel.
Dur şimdi müteallak. Muteallak diyor değil mi?
Evet.
Muteallak. Ebür ibaresi araç mı diyor?
Daha genel, aracı itibariyle daha özel.
Araç. O zaman muteallak genel. Genel, aracı itibariyle özel. Oku bakayım bir şeyler diyecek mi daha?
Buna göre hamd, müteallakı itibariyle daha genel, aracı itibariyle daha özeldir. Şükür
tamam.
İse bunun tam aksinedir.
Tamam.
Bitiriyor.
Şimdi. Şükür ise aksine. Hamd, müteallakı olarak daha genel, müteallak. Yani hamd ettiğin kişi. Burada müteallak, hamd ettiğin o şey demek. Yani senin hamdın kiminle alakalı? Müteallak yani alakalı olunan. Tamam. Yani senin hamdı alakalı kıldığın, hamdı yönelttiğin şey olarak daha genel. Neden daha genel? Çünkü o kişi ister sana nimet veren olsun, ister vermeyen olsun, kim olursa olsun. Daha genel, mutallakı bu. Aracı ise hamd ettiğin şeyler demek.
Evet.
Nelerle hamd ediyorsun?
Hamd ederken sadece dil.
Dil, bu evet. Bir araçtır.
Evet.
Şimdi şükürle bu şey arasındaki fark bak. Şükürle hamd arasındaki fark. Bunu anlayacağız. Şimdi şükürde sadece kime nimet ediyordun? Şükürde sadece kime şükrediyordun?
Nimet.
Nimet verene. Nimet. O zaman bu özeldir, genel değil. Ama hamd daha geneldir. Hem sana nimet veren hem de vermeyen. O zaman mutaallak babından hamd şükürden daha geneldir.
Evet.
Daha böyle geniştir.
Evet.
Hem sana nimet verene hem vermeyene. Ama araç noktasında daha özeldir. Ne demek araç? Şimdi hamdda kaç aracın var senin?
Bir tane.
Bir. Nedir o?
Dil.
Dil. Peki şükürde kaç aracın var?
Üç tane.
Üç tane. Nedir o?
Dil. Kalp,
dil. Kalp, ağza. Yani. O zaman diyorsun ki mutaallak babından, yani hamd edilen kişiler babından, hamdla alakalı, yani hamd ettiğin kişileri itibar alarak, şeyleri itibar alarak düşünürsen hamd şükürden daha genel. Ama araç, yani kendisiyle hamd ettiğin şeyler, bu dil olabilir, ağza olabilir, kalp olabilir. Burada hamd daha özeldir, daha hastır, daha böyle dardır. Şükür ise daha geniştir.
Yani
ters. O zaman diyoruz ki tersinden düşün. Mutaallak babından şükür daha özeldir.
Evet.
Aracı noktasında daha geneldir. Evet. Hamd'den
evet.
Şükür.
Evet.
Hamd'den mutaallak babında
daha özel.
Daha genel. Değil mi? Aracı ve hamd. Hamd'dan. Hamd. Mutaallak babından
daha
şükürden
genel.
Daha geneldir. Aracı babından daha özeldir.
Özel.
Tam tersini şimdi söyleyelim. Şükür. Mutaallak babından hamda oranla mutaallak babından daha özel, aracı babından daha genel. Daha genel. Yani aracı babından ne? Bir sürü araç var senin şükretmene. Mesela dil, kalp, ağza. Bu üçü. Ama hamdde bir tane. İşte bu da aracından da maksat. Aracından da maksat budur. Bunun Arapçası şöyle. Diyor ki felhamdu e'ammu mutaallakan. Hamd mutaallak babından daha geneldir, daha umumdur. Ve ahassu aleten, alet babından da, bu da araç demiş ona, güzel. Alet babından da, alet düşün dilini.
Kullandığın şey var.
Hı hı, kullandığın şey. Ahassu daha hastır, yani daha böyle özeldir. Ve şükrü, şükür ise tam tersiyle bakacaksın yani.
Evet.
Tamam mı? Çok güzel anlatmış değil mi aralarındaki fark? Şimdi devam ediyor ama. Daha fıkhetmek için başka bir şeyle bu sefer.
Evet.
Kıyaslayacak böyle, oranlayacak.
Evet.
Evet.
Hamd ile med, övgü arasındaki fark.
Şimdi hamd ile övgü arasındaki fark ne? Şimdi biz hamda da övgü diyoruz ama bunu Türkçe'ye çevirirken diyoruz. Yoksa biz ne diyoruz? Türkçe karşılamıyor zaten.
Evet.
Hamdi biz, şimdi hamdın ıslahı manasını oku bakayım Beşiler Yarsoy ne demiş.
Hamd ile med arasında...
Yok yok o değil. İlk böyle hamdin şey. Ben okuyayım. Buradan diyor ki hamdı anlatırken ıslahı manası. Ne demişti? Huve senâ'u billisâne alel cemîlil ihtiyâri. Ni'meten kânetevun. Tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bak. Hamdı övgü dedi. Şimdi diyor ki hamd ile övgü arasındaki fark ne?
Onu ayırıyor.
Çünkü karşılanamaz ki Türkçe'de. Böyle anlatacaksın. Beşiler Yarsoy ne yapsın?
Evet.
Tamam. Ama sen manasını zihnen bilirsen, manasını zihnen bilirsen anlarsın zaten. O yüzden diyoruz ki bir hamd var, bir de medeh var.
Evet.
Hamd hamd etmek, medeh övmek. O zaman hamd ile övgü arasındaki fark nedir?
Evet.
Şimdi onu anlatacak. Oku.
Hamd ile medeh arasındaki farka gelince İbnül Kayyım şöyle demektedir.
Evet.
Hamd kendisine hamdolunanın iyiliklerini haber vermekle birlikte onu sevmeyi ve tazim etmeyi de ifade eder.
Duralım. Şimdi hamd çok önemli. Bunu anlayacağız ki medhi anlayalım. Bak. Hamd'da ne varmış? Şimdi sen diyorsun ki işte ben bu adamın cesaretini hamd ediyorum. Yani övüyorum cesaretini. İşte bu adamın nimetini övüyorum vesaire. Ne yapıyorsun burada? Övülen şeyin güzelliklerinden haber veriyorsun. Peki. Diyelim ki bir adam seni hapsetti bir yere. Dedi ki bağladı seni bir yere. İşte bir nezarethaneye attı. Bir yere attı. Kapını da kilitledi. Dedi ki sen bana hamd edinceye kadar, senin beni övünceye kadar, özelliklerimi söyleyinceye kadar ben seni buradan bırakmayacağım.
Evet.
Sen de mecbur kaldın. Adamı hamd etmeye başladın. Özelliklerini söyledin. İşte sen böylesin, sen şöylesin vesaire anlattın. Anladık burayı değil mi? Buna işte hamd denmez.
Evet.
Neden?
Evet.
Övgü denir buna. Medeh denir. Neden? Çünkü hamd'de sadece övgü yoktur, isteyerek övgü vardır. O yüzden ıslahı manası bak gündeme geldi şimdi. Islahı manasında ne dedik? Tercihen yapılan güzel şeyler. Burada tercihen mi, mecburen mi?
Mecburen.
Verdiğim örnekte mecburen. Bak ıslahı manasını ne güzel oturtmuş şeyh.
Evet.
Hemen tercihen kaidesini koymuş.
Evet.
Şimdi okuyalım anlayacağız. Daha iyi anlayacağız.
İbnül Kayyım şöyle demektedir. Hamd kendisine hamdolunanın iyiliklerini haber vermekle birlikte.
Vermekle birlikte.
Evet. Ha? Onu sevmeyi ve tazim etmeyi de ifade eder.
Ha, o zaman burada bir senin tarafından bir seçme var. Sen severek, isteyerek yapıyorsun bunu. Ama medhte bu aranmaz. Sen belki bir adamı çok översin ama adamdan korktuğundan dolayı. Veya çok översin menfaatinden dolayı. Patronundur senin, översin böyle yanında, sağda solda ki böyle. Değil mi? Hani sana ikram etsin gibi.
Evet.
Medhte o zaman şey aranmaz.
Evet.
Sevgi ve taziye aranmaz. Ama olursa buna hamd denir, medh de denir. Yani
evet.
Dersin medh.
Evet. Evet. Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinin de bulunması kaçınılmazdır.
Tabii. Sen hayır, bu arada da hayırı da irade edersin. Bu kaçınılmaz. Evet.
Medih, övmek ise böyle değildir. O sadece bir haber vermekten ibarettir.
Sadece o haber vermekten ibarettir. Sadece böyle översin. Haber verirsin. Şimdi bunu nerede söylüyor? Bak bakayım. İbn-i Kayyım.
Bedaül Fevaid.
Ya yine o kitap. Bedaül Fevaid. Ha?
Evet.
Evet.
Devam edelim mi?
Devam edelim inşallah. Değil mi? Dur bakayım. Tamam, hamdi bitirelim tabi. Hamd az kaldı zaten. Sonra Resul'ü anlatacağız. Resul'ün Nebi arasında fark var. Bir dahaki derste gelecek o. Hamd, evet.
Bundan dolayı medih daha geniş çerçevede kullanılmaktadır.
Daha geniş çerçevede kullanılıyor. Evet.
Çünkü medih canlı ve ölü ve cansız varlıklar içinde söz konusu olabilmektedir.
Medih o zaman
ölü
nedir?
Ölü ve cansız varlıklar.
Can, bak. وَلِذَٰلِكَ كَانَ الْمَدْهُ اَوْسَعَ تَنَاوُلًا لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَلِلْجَمَادِ وَلِلْجَمَادِ اَيْضًا. Cemadi nasıl çevirmiş? Cansız varlıklar mı demiş?
Cansız.
Güzel.
Taş taşlar.
Güzel. Cemadat. Bunlar için. Neden? Çünkü diyoruz ya biz...
Hacer Vesvet
için. Mesela. Yani hani o biraz daha farklı. Evet. Alâ kulli hal, medih böyle bir şey.
Evet.
Tamam. Arasındaki fark bu. O zaman iyice fıkh ettik.
Evet.
Tamam mı? Bizce bunları ne yaptık? Fıkh ettik inşallah. Evet.
Elhamdu'daki el istivrak
isimdir. Şimdi elhamdu. İbn-i Teymiye ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra elhamdülillahi rabbil alemin. Bak ne dedi? Şimdi sen tabii Türkçesini okudun. Arapçası şöyle. Kitabına şöyle başladı. Daha biz hiç metne girmedik değil mi akideye şu an? Hep daha mukaddimedeyiz. Mukaddime de iki cümledir İbn-i Teymiye'nin. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Orayı bitirdik. Diyor ki elhamdülillahillezî ersara rasûlehu bilhuda ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kullihi ve kefâ billâhi şehîden. Sonra diyor ki ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ikrâran bihi tevhîden. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Sonra diyor ki emma ba'd diyor, kitaba giriyor. Evet. Daha biz mukaddemedeyiz. Bunu sayfalarca anlatıyor şeyhler. Sadece bu mukaddeme var. 2-3 satır. Evet. Şehiden ne demek? Şehide neden şehit denmiştir? Maharekette ölen bu kelime hangi kökten gelmiş ki onlara şehit denmiş? Ondan sonra melek ne demek? Resul ne demek? Şirk ne demek? Vahd ne demek? Hepsi mukaddime de geçiyor. Bu tek tek kelimeleri anlatacak şey.
Evet.
Böyle. Tek tek. Biz daha hamd kelimesini şu an işliyoruz. Evet. Naam ya ahi.
Elhamdu'daki
el takısı. Ha şimdi onu anlatacağız.
Ha,
bak şimdi. İbn-i Teymiye ne dedi dedik? Elhamdülillahi diye başladı. Şimdi o elhamdu. Madem ki biz hamdı anlatıyoruz. Manasıyla sadece yetinmeyeceğiz. Bir de yapısını inceleyeceğiz. Kelimenin böyle. Diyorsa elhamdünün başındaki el ne ifade eder? Bu önemli. Mesela diyor ki Allah diyor ki böyle böyle yapana bir şeytan musallat eder. Hangi şeytan bu? Eğer el olsaydı orada iblis olurdu.
İblis olurdu. Evet.
Ama şimdi insanlardan da şeytanlar, cinlerden de şeytan yok mu? Şeyatunil cinsi vel insi vel cin. Cin ve şeytan insanları diyor değil mi şimdi? Var. O zaman demek ki Allah böyle böyle yapana ben bir şeytan musallat ederim dediğinde Kur'an'da bu umumdur. Sana bir cin belki bir cin musallat eder, sana bir insan musallat eder ama bu şeytan insan ve cinden şeytanlar yani pis insanlar.
Evet.
Veya iblisi hepsi girebilir bu umum. Bunu nereden anlıyoruz biz?
Başındaki el.
Elden. Binas var mı buradaki şeytandan maksat umumdur bilmem ne yok. Elden anlıyoruz bunu.
Evet.
Tamam mı? Ölü eti size haram kılınmıştır. Hangi ölü eti?
Yani bütün hayvanlar.
Bütün. Umum. Umum lafızlar işte bazen bu elle anlaşılır, bazen marife nekirala, bazen karinelerle vesaire. Şimdi diyoruz ki buradaki el ne? Bunu anlayacağız şimdi. Elin bir sürü manaları var. Bu elhamdülillah'taki el ne? Evet. Ne içinmiş?
İstihrak için.
İstihrak ne demek? İstihrak içindir. Elhamd, Fatiha'daki de elhamdülillahi rabbil alemin var ya, oradaki el de istihrak içindir. Yani bu tefsir ilminde bunların hepsi kayda. Şimdi o yüzden müfessirlerin şartlarından bir tanesi de ne? Arapçada ne? Alim olması. Alim. Arapçada alim olacağım böyle. Bu müfessirin şartlarındandır. Şimdi el. Buradaki el istihrak için. İstihrak, düşün ki bir yapı var ve onun bir sürü cüz'ü var. Bir sürü cüz'ü var. İstihrak işte o bütün cüz'leri içermek demek.
Evet.
Şimdi hamda övgü dedik değil mi?
Evet.
Övgü. Övgü. Hangi övgü? Milyarlarca övgü çeşidi var. Binlerce övgü var. Hangisi bu? Hepsi. Allah'a yakışan bütün övgüler demek. İşte burada el istihrak içermek. Böyle gark etmek içine böyle. Böyle hepsini böyle alıp toplamak. O zaman elhamdülillah, Allah, hamd Allah'adır. Hangi hamd? Bütün hamdler. Bütün övgüler Allah'ındır. Evet. O zaman el istigrak ifade ediyor burada. Evet.
Yani muhakkak ve mukadder. Bütün hamd çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder.
Bir daha muhakkak ve mukadder.
Evet.
Tamam mı? Bütün.
Yani muhakkak ve mukadder bütün hamd çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder.
Evet. Devam edelim.
Cins için olduğu da söylenir.
Hamd cins için olduğu da söylenir. Yani hamdın cinsi.
Evet. Bunun anlamı da
bir... Neymiş peki bunun anlamı?
Buradan itibaren bitirilecek yere kadar ifadeler İbn-i Kayyım'a aittir.
Ha, tamam, yine İbn-i Kayyım'a. Nerede söylemiş bakayım. Bedail Fevait'teyse olmaz. Ha, iyi, bu sefer başka yerde söylemiş. Tamam. Ama onu da yazacaksın. Medacüs Salik'in. O zühtle alakalı bir kitap.
Evet.
Baskılarına göre değişir. Bendeki 3 cilt, 4 ciltlik hali de var.
Zühd Türkçe çevrildi değil, değil mi? O değil, o kitap değil, değil mi?
Medarüs Salik'in çevrildi Türkçe'ye.
İbn-i Hanbel'in.
Kalın 3 cildi tek cilt halinde kalın baskılar. Türkçe'ye çevrildi. Ama
mi?
Tavsiye etmem. Anlaşılmaz, çok ağır. Anlaşacağın yerler, anlayacağın bayağı bir yer çıkar. O ayrı ama bilmiyorum alınsa ne kadar faydalı olur. Bilmiyorum. Bir de maalesef mesela ufak tefek
Türkçesi
böyle pürüzler de var
Türkçesi
yani. Mevzu olarak orada İbn-i Kayyım'ın ufak tefek de böyle pürüzleri var. Bunları bizim bazı meşayihlerimiz söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Süfyan-ı Feyz. Zühdü anlatırken bazı yerlerde biraz böyle aşırıya gittiği yerler oluyor. Ama kitabın tabii Allah-u Alem yani %98'i tamam ehl-i sünnet her şeyi böyle mükemmel anlatmış. Ve mesela bazı şeyden kişilerin sözleri var. Diyorlar ki sen diyor bütün tefsirleri oku. Fatiha suresini al. Ne kadar efendim. Tamam kızım dur. Dersteyiz biz şimdi hadi. Diyor ki şimdi bütün Fatiha suresini al hele.
Evet.
Bütün hepsini şey yap. Bütün tefsirleri oku Fatiha suresini. Bütün tefsirlerini oku ve fıkh et. Sonra diyor bir de bu Medarecü Salik'inde de Fatiha'yı anlatıyor, tefsir ediyor İbn-i Kayyım. Bir de diyor ki Fatiha'yı İbn-i Kayyım'dan oku. Sanki böyle daha okumamışsın gibi evlerini. O kadar böyle ilmi bir anlatıyor Fatiha'yı. Yani diyorlar ki Medarecü Salik'inde Fatiha'yı okumadığın zaman hep bir yerlerde bir eksiğin olur böyle. Seni tam böyle bir mutmain edecek İbn-i Kayyım'dır yani. Fatiha'ya has bu tabii. Yani dehşet bir kitap. Böyle ilmi ıstılahların hepsini, hani bu kitabı görüyor musun? Böyle hamd nedir bu? Böyle bu türlü kelimeleri hep böyle değiniyor. İlmine iniyor. Böyle derinlemesine. Diyor ki mesela işte haşiye korkmak. Havf korkmak Türkçe'de. Peki nedir bunların arasındaki fark? Anlatıyor. Bir de diyor vecil var. Vecil de korkmak. Bu ne? Böyle bir giriyor yani. Çok dehşet bir şey. Yani çok mükemmel bir kitap. Onunla mutlaka alacaksın kütüphaneni. Olmazsa olmaz. Tamam mı? Ben sana hangi yayın evi onları da vereceğim. Mektebetür Rüşt onun yayın evi olur. Veya Darut Tayyip'e ikisinden biri yaz abi yaz. Medaricus Salikin yaz. Medaricus Salikin. İbn Kayyım. İki yayın evi vereceğim. İkisini de alabilirsin. Yani ikisinden hangisini istersen alabilirsin. Aralarında pek bir fark yok. Darut Tayyip'e. Darut Tayyip'e. Bu bir. Bununkisi Darut Tayyip'in baskısı 4 cilt. Ya da Mektebetür Rüşt. Bendeki Mektebetür Rüşt'ün o da 3 cilt halinde. İşte birisinin hattı büyük, birinin küçük, tahkikleri farklı falan. Ama sen yine de istersen Darut Tayyibe'yi alabilirsin. 3 cilt. Tamam. Halinde. Türkçe'ye basıldı. Tek cilt kalın.
Evet.
3 cilt halinde. İsmine de Medarecü Serkin koydular zaten. Züht kitabıdır. Ama...
Tam manası ne Medarecü Serkin?
Yani yol... Serkin yani yol izleyenlerin, Medarecü yani yol izleyenlerin, yola girenlerin yani. Ama işte dediğim gibi bu kitapta öyle müşkilat şey ağır olması Türkçe'ye çevrildim böyle. Şimdi o ilmi ibareleri Türkçe anlatıyor. Yani nasıl ne kadar anlayacaksın? O demiş ama yine de ben hiç alınmasın demiyorum yani. Alınsın Türkçesi de faydalı çok yerleri var. İbn Biraz ağırdır.
İbn-i Kayyım el-Cevziye hakkında yani konuyla alakalı diye gerçi ders vermek istemiyorum da. Belki hani ondan mı kaynaklanabilir? Hani
tasavvuftan gelmesi var.
Tasavvuftan gelme ondan olabilir.
Evet.
Olabilir değil mi bunda?
Hatta benim bildiğim kadarıyla tam emin değilim. Ona yine bakacağım. Allahu alem. Tam emin değilim. Ama %80, %90 hatırladığım kadarıyla zaten tasavvuf döneminde yazdığı kitap. Tasavvuftaki dönemde yazdığı kitap olması lazım. Her ne kadar tam emin olmasam da. Tam öyle bir aklımda kalmış. Sanki Yusuf el-Gafis'ten öyle duymuş gibiyim. Evet. İnşallah ona bakarım ben.
İnşallah.
Ama tabii çoğu ehli sünnete göre yazılmış bir kitap yani. Orada şirk mirk bulamazsın yani. Şirk mirk hiç yok kitapta zaten de. Bazen işte zühtte böyle birkaç mevzuda diyorlar ki şey hani o kadar yaparsan çok fazla sıkıntıya girersin. Bu kitabın bazı yerlerde zühtün bir bazı kısımlarını anlatırken çok fazla sıkıntıya girersin diyorlar. O da hoş değil. Evet.
Devam edeyim mi?
Devam işte.
Bunun anlamı da kamil manasıyla ham Allah için söz konusudur. Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel vasıfları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektiren her bir hususun onun hakkında sabit olmasını gerektirir. Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak hamd olunan bir varlık
değildir. Bir daha başa Elden sonra.
El. Bunun elhamdüdeki el istirak içindir. Bunu muhakkak ve mukadder bütün ham çeşitli ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Cins için olduğu da söylenmiştir. Bunun anlamı da kamil manasıyla ham Allah için söz konusudur.
Kamil manası. Evet. Tamam, hiçbir eksiklik bulunmayacak.
Evet.
Bir adamı översin sen belki ama o övgün eksik bir övgüdür. Yani övgüdür ama tam bir övgü değildir. Allah'ta bu olmayacak. Evet.
Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel sıfatları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektiren her bir hususun onun hakkında sabit olmasını gerektirir.
Dur şimdi. Bak şimdi. Sen bu elin istigrak olduğunu öğrendin şimdi.
Evet.
Ne gibi bir faydası var sana ilmen? Bir kere şu faydası var ki bütün övgülerin Allah'ın olduğunu biliyorsun. Evet. Bu birinci faydası.
Evet.
Şimdi. Bu birinci faydası. Bir de buradan ne hüküm çıkıyor? Madem ki bütün övgüler nimet karşılığı olmadığı halde dahi Allah'ınsa o zaman demek ki Allah'ın bütün sıfatları kemaldir. O zaman Allah'ın bütün sıfatları kemal. Bütün isimleri de ne oluyor? Kemal.
Kemal evet.
O zaman sırf elif lamdaki şey elhamdaki elden Allah'ın isim ve sıfatlarının kemal olduğunu ispatı çıkıyor. Neden? Çünkü özelliklere binaen de yapılır değil mi hamd?
Evet.
Sen madem ki bütün hamdları yapıyorsun demek ki bu özelliklerin hepsi Allah'ta var.
Evet.
Aksi halde hamd edemezsin istigrak şeklinde.
Evet.
Buradan ne anlıyoruz? Allah'ın bütün isim sıfatları kemaldir.
Evet.
Yine buradan ne anlıyorsun? Adam diyor ki işte sen Allah arşın üzerine dersen Allah arşın üzerine muhtaç mı ki? Sen burada Allah'ı eksiltiyorsun. Allah'ın kemalinden Allah'ı arındırıyorsun. Allah'ın kemalini kaldırıyorsun. Biz de diyoruz ki hayır. Allah arşta da olsa bu Allah arşa muhtaç olduğundan dolayı değil. Zaten Allah hamd edilendir, övülendir. Muhtaç olan övülen olmaz.
Evet.
Elif lamdaki el budur.
Evet.
Övülen olmaz bir. İki Allah arşa istiva ettiği diye illa ona muhtaç olacak diye bir kayda yok. Değil mi?
Evet.
Diyelim ki senin canın bir lokma hiç aç olmadığın halde böyle bir tane bir parça ekmek yedin. Ya bakkaldan ekmek aldın yolda yürürken ısırdın ucunu. Çok da güzeldir yani. Isırdın ucunu böyle. Sen ona muhtaç olduğun için mi? Değil. Ya canın istedi belki onu ama
evet.
Bak sen bile yaptığın şey illa muhtaç olmak zorunda değilsin. Değil mi?
Evet.
Allah Azze ve Celle yani biz öyle bir söylüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin bazı isim sıfatlarını unutuyoruz. Allah'ın isimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Hikmet sahibi. Demek ki Allah arşın üzerinde hikmetinden dolayı arşın üzerine istiva etmiştir.
Evet.
Mesela Allah Azze ve Celle melekleri tayin etmemiş mi? Bizim namazlarımızı kontrol ediyorlar. Günahlarımızı, sevaplarımızı yazıyorlar vesaire. Değil mi?
Evet.
Peki Allah bilemez miydi? Bizim sevaplarımız, günahlarımız ne kadar, kaç tane? Bilmiyor mu? Biliyor. Niye melek tayin etti? Muhtaç mı? Yok. Nasıl ki arşa istiva etti, muhtaç değil. Melekleri de görevlendirdi, muhtaç değil. Şimdi Allah, dilediğin hatta hadiste olsun. Ne diyor? Melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde onlara sorar, evet. Kulumu nasıl buldun? Bak, bildiği halde. Niçin soruyor? Muhtaç mı?
Değil.
Niçin melek tayin ediyor? Bilmiyor mu? Bir sabah namazını kıldık mı, kalktık mı, mescide girdik mi, çıktık mı? Bilmiyor mu? Biliyor. Demek ki Allah'ın yaptığı şeyler illa muhtaç olduğundan dolayı değil, hikmetinden dolayı.
Evet.
Bu Elif Lam'daki eli de bilmenin bu tip faydaları var. Devam. İşte biz bir de şöyle eksiğimiz var. Bunları fıkh ediyoruz ama bunları malzeme edinemiyoruz. Kullanamıyoruz ilimde. Bunları kullanmamız, malzeme edinmemiz için bu şeyhler bize veriyor, anlatıyor.
Evet.
Devam.
Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak hamdolunan bir varlık değildir.
Ya mutlak olarak hamdolunan mıdır Allah?
Evet, mutlak olarak.
O zaman kendisinde eksik bulunursa mutlak olarak hamdolunabilir mi? Olmaz.
Olmaz.
Niçin
evet.
Olunur? O zaman biz hani tabiri caizse üç kağıtçı mıyız? Yani Allah'ı eksik gördüğümüz halde işte.
Evet.
Hamd ediyoruz. Veya herhangi bir adamı eksik gördüğümüz halde o eksikliğine hamd ediyoruz. Olamaz.
Evet.
O zaman Allah mutlak madem ki hamdı kendisine vermiş.
Evet.
Allah hamd bana aittir derken şu hamd hariç falan var mı? Yok. Umum o zaman mutlak bu. O zaman demek ki her şeyiyle övülen ki Allah, her şeyi evet. Kemal ki bu mutlağı kendisine ne yapmış? İzafe etmiş. Evet.
Olsa olsa ancak bir yönüyle kendisine hamd edilir.
Hmm.
Bazı yönleriyle edilmeyebilir.
Edilmez. Evet. Değil mi? Eğer mutlak olmazsa hamd.
Evet.
Evet.
Her bakımdan ve bütün bakış açılarına göre bütün hamd çeşitleriyle hamd edilen bir varlık olamaz.
Bütün hamd çeşitleriyle bir şey ne edersin? Adamın cesaretine, bir şey, adamın olmaz. Güzelliğine, adamın sana verdiği işte sadakaya vesaire şuna buna.
Evet.
Ama birkaç şeydir bu. Allah'ta bu yok. Bütün Allah'ın yaptığı her şey. Evet.
Bundan tek istisna bütün kemal sıfatlarına sahip olandır.
O da Allah.
Evet. Eğer kemal sıfatlardan bir tanesi dahi sahip kemal sıfatlarına bir tanesine dahi sahip olmazsa o sıfatın eksikliği sebebiyle ona yapılan hamde eksiklik söz konusu olur.
Aynen.
2. Evet. Burada İbn-i Kayyum'un sözleri sona ermektedir. Ayrıca evet. Bakınız Medarecus Salik'in 1.64.
Evet. Bunları Medarecus Salik'in de söylüyormuş. Evet.
Resul sözlükte kendisiyle Risale.
Tamam. Oraya geçmiyoruz.
Ama oraya. Konu gelmedi daha da. Şurada başlıyor. Şu bu şeyin içerisinde böyle.
Tamam. Konu gelmedi ama
bırakalım
mı? Çünkü bir saat oldu. Geçti tamam, de bir saati. Tamam. Şimdi çünkü burada Resul'le Nebi'yi maalesef Şeyh hatalı anlatacak.
Hı hı.
Arasındaki farkı. Biz de o hatayı şöyle. Belirteceğiz. Tabi bunu belirtmek bizim kendi tarafımızdan değil yani. Alimlerimizin sözü. Onları beyan edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Biraz böyle hafif uzundur. Çünkü girsek pek çıkamayız. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.